Ayrım 14. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel. Sayfa 193. Sait adında bir balık. Sait Faik Beyoğlu'nda çokluk ikindi üstleri görünür. Gece yarılarına değindi oradan çıkmaz. Bir kahveye dalar 15-20 dakika. Sonra başka bir kahve. Bir meyhane, bir sergi, geceleri sinema, pek pek bir tiyatro ya da yine bir meyhane. Bu süre içinde de İstiklal Caddesi'nde bir sürü gitmeler gelmeler, avuç dolusu volta. Anadolu pasajındaki Mehdi Baba'nın çay evinden Nisuvaz, Petrograd, Moskova'ya değin girip çıkmadığı kahve, Nektar'dan Tuna, Balkan, Orman, Cumhuriyet Özcan'a değin uğramadığı meyhane kalmaz. Kimi günlerde ala sabah İstanbul'u fellek fellek dolaşmaya çıkar. Beyazıt'ta havuzun başına türemişse Havuzbaşı öyküsünü, Boğaz'a sarkmışsa Menekşeli Vadi'yi, Yedikule'den dışarı çıkmışsa sur dışı hayatı yazar. Bu ara yolda, sinema önünde, otobüste, köprü üstünde, vapurda, yüksek kaldırımda, Gülhane Parkı'nda, ne bileyim bir dükkanda ya da İstanbul'un en kıyıda köşede kalmış bir yerinde rastladığı insanları da kollarından tutup öykülerine sokuşturur. Cumartesi pazarları ise adacığına sığınır. Kendi köyünü, kendi köyünün insanlarını, balıklarını, Sivri Adanın Kaşık Adası'yla giriştiği komşuculuk oyununu anlatır. Nedir bu öyküleri düzmek için yanaştığı her insana hemencecik el atmaz. Onları kavun alıyormuş gibi iyice tartar, koklar ve öykü olabilecek bir yan bulduktan sonra onlara kucak açar. Çünkü ona göre her insanın içinde öykü bulunmaz. Yazara düşen iş içinde öykü taşıyan insanı kıstırmaktır. Bir kez kıstırdıktan sonra da elini uzatıp onun içinden öyküyü çekip çıkarmaktan başka iş kalmaz. Sait bu öykü anlayışını bir gün Çiçek Pasajı'nda Tahir Alangun'un da bulunduğu bir toplulukta çok canlı bir biçimde dile getirir. Sait'in fokur fokur kaynadığı günlerden biridir o gün. Tahir Alangu ve arkadaşlarına, ''Ne cıbıl heriflersiniz siz, size bir istakoz ısmarlayayım da mideleriniz bayram etsin.'' sözünü bağışlamıştır. Sonra da pasajın o ünlü istakozcusunu çağırıp istakoz ısmarlamıştır. ''İyi olsun ha'' demeyi de safsaklamamıştır. İstakoz gelmiş, Sait bıçağı eline almış, hayvancağızın şurasını burasını tırtıklamıştır. ''Yaramaz bu, daha iyisini getir.'' İstakozcu söylenecek olmuşlar ama Sait, ''Parasıyla değil mi? İyi olacak.'' Yeni gelen istakoz da aynı biçimde inceden inceye gözden geçirilir. Ha, bak bunda iş var. Sait elini kolunu sıvayıp istakozu çıtır çıtır da kırmıştır. Koca, koskoca bir tabak dolusu bembeyaz et de salına salına ortaya çıkmıştır. Kendisinin gevezelik ettiğini sanan ama bir kayık tabak istakoz etini karşılarında görünce şaşıran Tahir Alangu'ya şöyle de demiştir. İşte böyle, kimi insanların içi koftur, hiçbir şey çıkarılamaz. Kimileri de işte böyle doludur, öykücülük işi bunu bulmaktır. Nedir, Sait bir başka gün, Eptalafos kahvesinde öykülerini nasıl yazdığını merak eden bir delikanlıya, körü körüne yazarım demekten çekinmeyecektir. Sonra da, işte söz gelişi, şimdi bir öykü yazıyorum, hem adını bile koydum. Sait'in bu söz üzerine delikanlının, demek ilkin adını koyarsınız diye sormasını bekler. Delikanlı böyle bir şey sorarsa Sait, yok ama bu at hoşuma gitti de karşılığını yapıştıracaktır. Olmaz böyle bir şey. Sait delikanlının hiç değilse yazmakta olduğu öykünün adını sormasını bekler. Çünkü bunun da karşılığı hazırdır. Eptalafos kahvesi. Kahveyi dağıt, yalnızca Eptalafos'la olur. Gelin görün ki delikanlı bunu da sormaz. Ama bir ara şöyle bir şey demeyi uygun bulur. Demek böyle yazarsınız siz öyküyü. Nasıl? İlkin adını korsunuz, sonra bir kez kurar, hop sonuca gidersiniz. Yok yahu, öyle yapmam. Doğrusunu ister misin? Ben öykünün nasıl yazılacağını da bilmem. Bu delikanlı dediğimiz kişi bizim karikatürcü Ferruh Doğan'dan başkası değildir. Şu ana değin adını gizli tutmamız okurlarımızın merakını ayağa kaldırmak içindir. Ferruh o yıllarda Beyoğlu'nda balık pazarında Lambo meyhanesinin bulunduğu sokakta oturmaktadır. Zaten o oldum bittim Beyoğlu gök kubbesi altında soluk alıp soluk vermiştir. Gözlerini de dünyaya Beyoğlu'nda Pire Mehmet sokağında açmıştır. O günlerde Cumhuriyet gazetesinde ressam olarak çalışıyordur. Burhan Felek, Doğan Nadi, Hamdi Varoğlu, Ahmet Hidayet Reel'in haftalık yazılarına bir takım vinyetler çiziyordur. Söz konusu günün sabahı ki 15 Mayıs 1950 gününün ta kendisidir. Nevizade Sokağı, eskiden Kilise Sokağı'ydı. 33 numaralı evinden aheste beste çıkmış, her zamanki gazetecisinden Barış Dergisi'nin 3. sayısını, ki onun kapağında da Fransız ressamı Courbet'den bir şeyler vardır, aldıktan sonra Balo Sokağı'ndaki Langırt Salonu'na, şimdilerde Japon mağazası, damlamıştır. Rastlantıya teşekkür olunur ki oraya azıcıktan sonra Sait Faik de düşer. Ferruh Sait'i görünce fırsatı yitirmek istemez. Koca öykücüye yaklaşarak kendini tanıtır. Sait öykülerine tutkun bu körpek karikatürcünün konuşmasından pek memnun kalmıştır. Bu yüzden Ferruh'la birlikte büyük caddeyi arşınlayıp Eptalafos kahvesinin önüne geldiği vakit de ona girip oturalım mı diye sormuştur. Sait'in bin konuşup bin yaşayabilmesi için Eptalafos'un İstiklal Caddesi'ne bakan merdivenlerini tırmanması ve İstiklal Caddesi ile Sıra Selviler Kavşağı'ndaki kahvenin ön masalarından birine kurulması gerekir. Hem de Taksim Meydanı ile Atatürk heykelini görecek bir biçimde. Bu aşağıdaki insan ve taşıt selinin sağa sola kaçışını kolayca seyredebilmek içindir. Bunda belki kahvenin Sıra Selviler yönünde tam karşısına gelen Taksim sinemasının büyükten büyük afişini boyuna dikizlemekten kurtulmak düşüncesi de vardır. Sait buraya gelirse kuşluk vaktinde gelir. Çünkü o öykülerini çokluk sabahları yazar. Öte yandan Aptalafos'un Eptalafos oluşu da tam bu saate rastlar. Sait'in buraya gelmek için böyle bir saati kollayacağı da pek doğaldır. Eptalafos'a tam bu saatte gelineceği Salah Birsel de bilir. O yıllar parmak kapıda küçük bir pansiyon odasına yatıp kalkan Salah Birsel, pazar sabahları buraya posta atmaktan büyük sevinçler toplar. Daha sonraki yıllarda Birsel bir gün buraya Edip Cansever'le de gelecek, ona Davudi ama kısık Davudi bir sesle Davul Zurna şiirini okuyacaktır. Çünkü bu bir sır değildir. Birsel'in Davul Zurna şiiri burada yazılmıştır. Yazılırken de İzmir kordonu düşünülmüştür. Festivale bakın. Edip Cansever de o günden sonra Birsel'e her rastlayışında bu şiirin bir dizesini yineleyecektir. Ah, iç gıcıklayıcıdır sabahları yalel. Eptalafos'tan açılmışken bu kahvenin 1950'lerden sonra zaman zaman baylan topluluğunu, Atilla İlhan ve arkadaşlarını barındırdığını da söylemeliyiz. Bunlar arasında Turgay Gönenç de vardır. Eptalafos kahvesinin tarihi içinde Fahir Önger'in, Behçet Necatigil'in, Fazıl Üslü'nün, Oktay Akbal'ın, Nahit Ulvi'nin, Salim Şengil'in adlarına da rastlanır. Hem de büyük harflerle. Adı iri puntolarla yazılan bir yazar da Leyla Erbil'dir. Ama şimdilerde Eptalafos kahvesi baştan başa yanıp kül olduğuna göre, vay benim köse sakalım, biz yine Sait'e dönelim. Sait'in burada Ferruh Doğan'a verdiği karşılığın temelinde %100 alçak gönüllülük yatar. Bu gönülsüzlük Sait'in bütün konuşmalarına yön verir. Gerçi kimi zaman bu deyişlerde bir benbenlik kokusu da sezilir ama bu pek üzere durulacak bir şey değildir. Doğrusu o büyük bir yazar olduğunu belli etmekten pek ürker. Onu görenler bir balıkçı, bir at hırsızı, bir kestane kebapçısı, bir boyacı, bir emekli memur, bir garson, bir çöpçü, bir sarhoş, bir aylak sanabilir. Ama yazar olduğunu hiç mi hiç çıkaramaz. Oysa Alango'ya dediği gibi günün 24 saatini edebiyat adamı olarak yaşar. Bir balığın gözünü andıran iri patlak gözleri vardır. Daha doğrusu kendisine bakanlara bir balığı düşündürtür. Abidin Dino bir karikatüründe Hanos mu, Sinagrit mi, Kefal mi işte onlardan birini hatırlatan bu pörtlek gözleri çok ustaca çizmiştir. Gözlerinin çevresinde şakaklara doğru bir takım çizgiler de vardır. Ne ki bunlar hayatında çok güldüğünü değil, güneşe çok baktığını, bakarken de mavi gözlerini kıstığını anlatır. Yüzünün bütününden çıkan anlam ise onun içi tedirgin biri olduğunu ortaya koyar. Sait Havada Bulut adlı öyküsünde bunun sevilmemişlerin, çok üzülmüşlerin, okumuşların tedirginliği olduğunu açıklamıştır. Gülerken çokluk ağzını açmaz, burnundan kesik kesik ve hızlı hızlı soluklanarak güler. Bu yüzden de bu gülüşler bir otomobil tekerine hava basan pompanın hihihilerini andırır. Bunu kimi zaman eleştirilerini ya da ulan kerata diye başlayan takılmalarını sulandırmak için de kullanır. Samim Kocagöz onu şöyle anlatır. Öyle çok laf etmesini sevmezdi. Hep işlerin alayında görünürdü. Ama onun sanat üzerine konuştuğunu, dahası bilimsel konuştuğunu yakın arkadaşları çok iyi bilirler. Ancak karşısında biri olmalıydı konuşması için. En az da 5-10 duble bira içmeliydi. Bu gözleme Celal Slay da katılır. Kant ile Comte'un övülüp yerildiği masalara gelir, lafın en çetrefil noktasında birimizin dizine bir sille indirir, hadi kalk lan dolaşalım der. Topluluktan ayrılır ayrılmaz, ne laflar be, of be, of be yahu derdi. Kant'ı tanımaz mıydı? Ruhunu bellemişti onların. Sırası düşünce bir hamlede adamın başını döndürürdü. Said'in tanımadığı insan yoktur. Caddede yürür, kahvede, meyhanede mayalaşırken boyuna sağa sola merhabalar yağdırır. Bu selamlardan herkes, işportacılardan tutun da kolacı çıraklarına değin, bütün o küçük insanlar topluluğu, o yaşamlarını elleriyle kazananlar, o bir gün çalışmasa aç kalan işçiler, çocuklar, yaşlılar, sakatlar, fahişeler, ozanlar, yani o halkın ta kendisi olan yaratıklar nasibini alır. Said bu selamlarla o canlı ve gerçek kişilere sanki şunu söylemek ister. Ben de sizdenim ha, benim sizden ayrılan bir yanım yok. Şimdi önümdeki şarap şişesini bitirmeye çalışıyorum ama bu da benim işim, yazarlık işi. Şunu belleyin, gerçek sanatçı halktan değişik bir yaratık değildir. O da günlük ekmeği ardından koşan gündelikçinin alın yazısını taşır. Said'in bir yanı da olur olmadık şeylere kızmasıdır. Nedir, kızgınlığı çabuk geçer, küskünlüğü de uzun ömürlü olmaz. Bu küskünlüklerden birini Orhan Kemal anlatır bize. Bir gün iki yazar parmak kapıda karşılaşmışlardır. Bir süredir bir tartışmadan ötürü araları şeker renktir. Orhan Kemal yolunu değiştirmek isterse de yapamaz. Merhaba. Said de belki yolunu saptırmayı geçirmiştir aklından, o da yapamamıştır. Merhaba. Nasılsınız? Said pompalı kahkahalarından birini atar. Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız? Sonra da Orhan'ın koluna girer. Nasılsınızmış, bu ne kibarlık? Küskünlük işte o an bu küfürlü deyişle ortadan kalkıvermiştir. Ama bu büyünün gerçekleşmesinde küfrün gücünü de kabul etmek gerekir. Said'de küfrün bini bir parayadır. Beyefendili konuşmaya başladı mı, başlamadı mı? Dikkat! Biraz sonra bu soylu sözcüklerin yerine en yakısı açılmadık küfürler alacaktır. Yalnız şu da unutulmamalı. Ulan kerata sözü onun sözlüğünde iki gözüm, can cazım anlamlarına gelir. Denilebilir ki o sevmediği insanlara sövmez. Bir gün Burgaz'da Bedri Rahmi ile arkadaşlarını da pırıl pırıl kalaylamıştır. Ama bu pek nedensiz değildir. O gün plajda yüzerken dünyanın en namussuz balığı Dragonya gelip Sait'i ısırmak saygısızlığında bulunmuştur. Yo, acele etmeyin. Dragonya da Bedri Rahmi'den önce kendi payına düşeni bol bol almıştır. Bedri Rahmi'den açmışken onun Said'le Sivriada yolculuğunu da şuracığa kıstırmalıyız. Doğal ki Said daha motor Sivriada'ya yanaşır yanaşmaz kalaya başlamıştır. Bu kez küfrün nedeni Said'in kıyıda 4-5 martı ölüsü görmüş olmasıdır. Dün vurmuş olacaklar. Dün buraya bir sürü yabancı geldi. Tabancalarını tecrübe etmişler. Uzatmayalım. Balıklar tutulur. Kıyıda güzel bir ateş yakılarak kızartılmaya başlanır. Yanlarında rakı, meyve filan da vardır. Oturup balıkla rakıları, bunları sonradan Bedri Rahmi anlatacaktır, devirmeye koyulurlar. Gel gelelim o yıllar Said'in içkiye arka döndüğü yıllardır. Ben sıkıldım, döneceğim. Said'le birlikte gelenler bozulur buna ama Said'e yine de eyvallahı basarlar. Aman ne o, hava patlamıştır. Balıkçılar, yapma be Said Beyciğim, 40 yıllık balıkçıyız. Böyle havada biz bile yola çıkamayız. Hiçbiriniz doğru dürüst kürek çekmesini beceremiyorsunuz. Başınıza bela çıkaracaksınız. Deniz sabaha doğru düzelir, öyle gidersiniz. Said dinler mi? Gecenin 11'ine doğru yola çıkarlar. Bedri Rahmi'ye göre motoru gören içindekilerin yürekliliğine parmak ısırır. Sabahın 3'üne doğru Burgaz'a varırlar. Topu da sırılsıklamdır. Burgaz'a gelmeden önce bir ara Said karanlıkta doğrulur. Bütün sesiyle Bedri Rahmi'ye, ''Yahu önüne baksana, koskoca geminin tam göbeğine gitmenin anlamı var mı?'' Bedri motoru büyük bir çabayla çevirir. Oysa Said'in gördüğü Süreyya Paşa plajı dolaylarında parlayan güçlü bir ışıktır. ''Vay anam vay, sen buraları böyle bilirsin ha?'' Yer yarılmış, Said yerin dibine geçmiştir. ''Uzun etme be birader, birdenbire o ışığı burnumuzun dibinde bir gemi ışığı sandım. Herkesin başına gelir.'' Said'in evine ayak bastıkları vakit annesi Makbule, abası Yanık'ı uyanık bulurlar. ''Biz sana geceyi adada geçireceğiz dedik ya.'' Makbule, abası Yanık oralı değildir. ''Ben döneceğinizi pek hala biliyordum. Ama bu havada nasıl becerdiniz hala şaşıyorum.'' Makbule Hanım'ın bu sözü Sait'in annesinin yamacından hiç mi hiç ayrılmadığını, ona çokça bağlı olduğunu ve çocukluk dünyasından iyice silkinemediğini anlatmak bakımından önemlidir. Sait'in annesiyle çekilmiş fotoğraflarına bakın. Onun anası yanındaki ezikliğini hilafsız görürsünüz. Kemal Bekir Burgaz'daki evlerinde Makbule Hanım odaya girince Sait'in saygıyla ve usulcacık toparlanıp ayağa kalktığını ve sonra annesi konuşurken onu büyük bir hayranlıkla dinlediğini anlatır. Nedir bu eziklik istenilen, yitirilmesinden korkulan bir ezikliktir. 1951 yılında karaciğerine baktırmak için gittiği Paris'ten 5 gün içinde dönmesi, biraz karaciğerinden parça alınacağı korkusundan, biraz da annesinden uzak kalmanın verdiği şaşkınlıktandır. Sait'in anasına bağlılığının başlıca nedeni içe kapanık bir insan olması, yalnızlığı kendine yaşam biçimi olarak seçmesidir. Onun insanlardan, kalabalıktan hoşlanması da aslında bu yalnızlıktan zaman zaman kurtulma isteğinden ileri gelir. Ama o kalabalık arasında bile yapayalnızdır. Naim Tirali onun 5 günlük Paris serüveninde bu yalnızlığı çok iyi dile getirir ve Paris'teki kalabalık ve gürültünün onu korkuttuğunu açıklar. Doğrusu Sait içindeki insanla dışarıdaki yüzler, binler, milyonlar arasında bir denge kuramamış ve galiba kimi zaman da dengesiz olduğunu düşünmüştür. Paris'ten ayrılırken Naim'e verdiği lüzumsuz adamın ilk sayfasına şunları yazacaktır. Paris'teki anlaşılmaz günlerin çözümünü sana bırakıyorum. Anlayabilirsen anla. Yine Naim'e armağan ettiği havada buluta yazdıklarıysa şöyledir. Yaptığım deliliğe ne zaman ah vah diyeceğimi bir kestirebilsem, o zaman Paris'te 5 günün romanına başlardım. Sait bu davranışının delilik olduğunu İstanbul'a ayak atar atmaz daha iyi anlayacaktır. Annesi kendisini doktorlara bile baktırmadan dönüşüne kızmış, belki de onu paylamıştır. İstanbul'dan Naim'e yazdığı kart içindeki lüzumsuz adamdan kurtulup yaşamaya dört elle sarılma isteğini bir kez daha açığa vurur. Ne halt ettim de hemen döndüm. Annem kızdı. Siz orada yaşıyorsunuz ama yaşadığınızın farkında değilsiniz. Boş verin, eğlenmenize bakın. Sait bütün o gerçek sanatçılar gibi uydurmadan, doğal olmayandan da iğrenir. Bu yapmacıklık övgü kılığında bile çıksa karşısına sinirlenir. Sabahattin Kudret onun derbederliğinde, kayıtsızlığında uydurma ciddilik, uydurma ilgiyle bir savaş bile görür. Ama onun giyimindeki salla patilik yine dış dünyayı takmayışına dayanır. Gelin görün ki 1941 yılında Aleksandra ile tanışınca kızın kendini küçümsemesi karşısında kılığını kıyafetini değiştirmek zorunda kalacak, o kirli trençkotuyla buruş buruş giysisini üstünden atacaktır. 1951 yılında gittiği Paris'e de aynı şeyi uygular. Bu kez bir kahvecidir onu iteleyen bu işe. Dinleyin bakın. Sait Paris'teki ilk gününde kahvaltı için bir kahveye girer. Amerikan barda kafe noir'ını yudumlarken kahveciyle tanışıklık kurmak ister. İstanbul'dan dün uçakla geldim. Kahveci çırağı yukarı kata çıkmak için asansöre binmek üzeredir. Kahveci o hırpani, o giyim düşkünü, o yılım yırtık Sait'in uçakla bir alışverişi olabileceğine inanmadığı için çırağına ''Galiba sen de Monsieur gibi uçak yolculuğuna merak sardın. Yoksa sen de mi İstanbul'a?'' Naim az sonra kahveye yetiştiği vakit Sait'i küplerin üstünde bulur. ''Ulan herif düpedüz benimle alay etti. Kılığımı, kıyafetimi mi beğenmedi? Kasketim mi tuhafına gitti nedir?'' Kahvecinin sözleri Sait'e öylesine dokunmuştur ki hemen Naim'le Galeri Lafayette'e koşarak kendine bir palto, kadife bir pantolon, siyah bir kazak bir de fötür şapka alır. Neyse, biz bunları bırakalım da Sait'in sevilerine gelelim. Çünkü bu bölümde biz daha çok Sait'in sevilerini anlatacağız. İlkin 1941 yılında olduğumuzu söyleyelim. Aylardan Ocak ya da Şubat'tır. Sabahattin Kudret bir cumartesi günü Nisevaz'da otururken Sait sökün eder. İki kızım var, benimle gelir misin? Sabahattin'in defterinde bu gibi önerilere hayır demek yoktur. Gün kavuşmak üzere. Kalkar Sait'le günün yorgunluğu bindirdiği için Sait artık topuklarını sürükleyerek yürümektedir. Nektar'ın yolunu tutar. Yer katındaki o tezgahımsı ve yüksek masalardan birine tünerler. Biraz sonra iki kız da karşılarında yer almıştır. Bunlardan biri Aleksandra, ötekisi de Katina. Orada bir süre kafaları tütsüledikten sonra birahanenin en üst katına çıkarak kızlarla biraz da dans ederler. Burada hamur haline geldikten sonra da çıkıp Lale Sineması'nın karşısındaki Tevhid Bilge Tiyatrosu'na, burası Moulin Rouge dediğimiz ince saz salonudur ki sonradan Çağlayan adını da almıştır, giderler. Sait arkadaki localardan birini tutar ve en öndeki iskemlelere Katina ile birlikte kurulur. Sabahattin de arkada Aleksandra'ya jönlük eder. Sait arada sırada tevhid bilgiye laf atmaktan da geri kalmaz. Tevhid de sahneden onu koltuklayan sözler postalar. Burada Sait ile Sabahattin'in inceliğine dikkat etmek gerekir. Bir yandan oyunu seyrederken bir yandan da kızların canı sıkılmasın diye dudaklarını kızların dudaklarına yapıştırmaktadırlar. Sait bir ara bu inceliği daha da ileri götürür, Sabahattin'e doğru eğilerek "Yer değiştirelim mi?" "Hay hay."
14. ayrımın sonu. Sayfa 206.